neyse adımız bile uyumlu için.
Yemek.
Hayatın sesleri. ...2019'un son Hayatın Sesleri programından hepinize merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine birlikteyiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımızda yine yeniliklerle sizlerle birlikte olacağız. Evet, 2019'un son gününü yaşıyoruz ama 2020'de de Hayatın Sesleri sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Sevgili dinleyicilerimiz, biz de yeni yıla girmemiz vesilesiyle bugün hep yenilikleri konuşalım istedik. İlk olarak dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte olacak ve yeniliğe dair ne varsa bu stüdyoda, bu mikrofonlarda sizlere ulaşacak. Hemen sonrasında da Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamız bizlerle birlikte olacak. Osmanlı'da yeni yıl kutlamalarını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Yine gülecek bir neden lazım. Yine gülecek bir neden lazım.
Sene iyi geçmedi, söylemem lazım. Kader beni seçmedi ama görmemem lazım. Belki birdenbire yeniden başlamam gerek. Eskiden taptığımı bugün taşlamam gerek. Yeni bir aşk, yeni bir iş, yine gülecek bir neden lazım. Yeni bir haber, yeni bir kader, bunlar için bana şans lazım. Bir duruş, yeni dokunuş, tek tek keşfetmem lazım. Yeni bir hayat, gerisi bayat. Ah, kendime yeni bir ben lazım. Kendime yeni bir neden lazım. Güzel geçmedi, unutmam lazım. Asıp yüzümü kanmışım, azıcık rıhtmam lazım. Hep içime atmışım, anlatmam gerek. Hepsini bir kazana atıp toptan kaynatmam gerek. Yeni bir aşk, yeni bir iş, yine gülecek bir neden lazım. Yeni bir haber, yeni bir kader, bunlar için bana şans lazım. Bir duruş, yeni dokunuş, tek tek keşfetmem lazım. Yeni bir hayat, gerisi bayat. Ah, kendime yeni bir ben lazım. Kendime yeni bir neden lazım.
Devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Şimdi aslında bugün 2019'un son günü ve biz son hayatın seslerini gerçekleştiriyoruz. 2020'de de devam edeceğiz ama madem sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la yenilikleri konuşacağız dedik. Biz de Sihirli Sözcükler köşemizde bir yeniliğe gidelim ve gününü salı gününü alalım diye düşündük. Madem yeniliğe dair konuşacağız, bu da bizim bir yeniliğimiz olsun.
Evet. 2020'de içeriğini de değiştirmeyi hedefledik. Dinleyicilerimizle daha farklı içeriklerle beraber olacağız, onu da söyleyelim şimdiden.
Oo, çok heyecanlı.
Ama madem ki yeni yıla dair, yeni bir yıla merhaba derken beraberiz, biraz yenilikten bahsetmek istedik bugün. Yeni insanları çok cezbeden bir kavram. Daha çok içsel olarak direnç göstermiş olsak da yeniye çoğu zaman, özellikle biz toplum olarak çok
alışkanlıklarımızdan kolay vazgeçebilen değilizdir.
Yeniye karşı tutumuna ilişkin reklamcıların kullandığı bazı bulunan psikolojik çalışmalarda bulunan ancak reklamcılar tarafından çok verimli görülerek kullanılan bazı davranış modelleri var. O modellerden biri de kişinin ya da toplumun yeniye karşı verdiği cevaba dayalı. Yeniliğe çok uyumlu olan insanları yeniye davet ederek cezbedebiliyorsunuz. Fakat biz yeniye çok bu anlamda, özellikle de reklamcıların ilgi alanı olan alım-satım yönelimlerinde yeniye çok, nasıl söyleyelim, açık değiliz, biraz dirençliyiz. O yüzden bizde herhangi bir ürünün reklamına bakarsanız eskisini bıraktık bu yepyeni diye reklamı yapılmaz. Yeni pakette, yeni isim, ama yani yeni renkte eski tat.
Evet, ama eski tat.
Bizde hep eski ölür çünkü biz biraz dirençliyiz o konuda. Direncimiz de bugün aslında hayatın seslerinin yaptığı şeyi yapamamaktan kaynaklanıyor. Hem eskiyi hem yeniyi harmanlayabilme becerisi yeniye daha açık olmayı gerektiriyor. Düşünmezsiniz normalde bunu, yani eskiyi bırakıp yeniye gideceğinizi düşünürsünüz. Oysa hem eskiyi hem yeniyi harmanlayabilme becerisi yeniliklere açık olmayı sağlıyor. Biz daha çok bıçak tekniğini uygulayanlarız. Yani kes, belli bir eskiyi gözden çıkar, sonra yeniye git gibi düşündüğümüz için yeniye doğal bir direncimiz ya da yeniliğe yöneldiğimiz zaman kendi eskimizle diyelim bağımızı kesmemiz gerektiği hissi çok güçlü oluyor bizde. O yüzden Türkiye'de mesela eskinin kıymetlendirilmesi, eskinin değerlendirilmesi çok fazla görülemiyor. Çünkü yeniliğe yöneleceğimiz zaman eskiyi bırakmamız gerektiğini düşünürüz. İngiltere'ye baktığınızda İngiltere bunun iyi bir örneği olarak kabul ediliyor. Eskiyi onurlandırarak yeniye yer açmaya çalışma kültürü var onlarda.
Aslında olması gereken galiba, öyle mi?
Yani olması gereken demeyelim ama her toplumun kendi karakteri var. Biz onlar gibi olmak zorunda değiliz. Nasıl ki onlar isteseler de bizim gibi olamayacakları gibi. Fakat bunu biliyor olmak, kendimizi tanıyor olmak esas. Ne kadar yeniye açık olabileceğimizi ve yeniye yaklaşırken nasıl bir içsel düzenleme yaptığımızı biliyor olmamız bizim hazırlıklı olmamızı sağlıyor geleceğe. Bireysel düzeyde baktığınız zaman işte yeni bir yıl başlıyor. Takvim aslında son derece sanal bir şey. Çünkü zamanı, işte güneşin hareketlerini, dünyanın hareketlerini tabii ki biliyoruz ama zamanı anlayabilmek için, zamanı hissedebilmek için aslında takvimlendirmeye ihtiyaç duymuşuz. Tarih boyunca farklı takvimler kullanılmış. Şu anda biz de dünyada bir takvim kullanıyoruz ortak olarak. Ve bu takvimin gereği olarak da bugün itibariyle yeni bir yıla başlıyoruz. Aslında yarının bugünden bir farkı yok.
Yine aynı güneş doğacak. Fakat yine aynı ay gökyüzünde süsleyecek.
Hiç şüphesiz ama yine de takvim değişimi ve ortak bir değişim olması nedeniyle, yani şöyle bir şey diyemiyorsunuz. Sezin Hanım siz 2020'ye geçin ama ben 2019'da 3 gün daha kalacağım gibi bir durum olamaz. Dolayısıyla bu ortaklık, tüm dünyada bu ortaklığın kurulabilmiş olması insanın da yeniliğe daha kolay açılabiliyor olmasını sağlıyor. O yüzden yeni yıllar, kişilerin genellikle yeni hedeflere açık olduğu, eskiyi çok düşünmeden ve tabii ki bizim kültürel yaklaşım, düzeltiyorum, kültürel değil, toplumsal eğilimimize uygun olarak eskiyi bir yere bırakıp yeniye açılabilme hissini desteklediği için yeni hedefler, yeni bir takım kararlar, yeni yıldan yeni beklentiler konusunda bizi motive ediyor, güçlendiriyor, heveslendiriyor. Ancak bir araştırma şunu göstermiş, ilk 3 ay içerisinde genellikle bununla ilgili, ilk 1 ay içerisinde adımlar atılmaya çalışılıyor, ilk 3 ay içerisinde bununla ilgili konuşuluyor, 3. aydan itibaren hiç konuşulmuyor bile.
Artık yeni yılı kabul etmiş oluyoruz galiba.
Yani hem kabul ediyoruz hem de gerçekleştirebiliyorsak da devam ediyoruz. Gerçekleştiremiyorsak da bununla ilgili hayıflanmıyoruz, doğru ifade olursa. Yani ilk 3 ay enerjimizin bir kısmı ona gidiyor. Kilo vereceğim, spor yapacağım, sigarayı bırakacağım, para biriktireceğim gibi. Hayatın pratiklerine
kitap okuyacağım
olabilir. Evet, kitap okuyacağım ya da işte daha çok şunu yapacağım. Daha çok ders çalışacağım, daha çok zaman ayıracağım aileme gibi hedefler de olabilir. Bunlara ilişkin ilk bir ay içerisinde adım atıyoruz, adım atmaya çalışıyoruz. Bir aydan sonra adım atsak da atmasak da hakkında konuşma halimiz azalıyor. 3 aydan sonra enerjimizi de ya tamamen oraya kanalize ediyoruz ve o hayatın doğal olarak devam etmeye başlıyor, ya da yapmıyoruz ve hakkında konuşmaktan vazgeçiyoruz.
Ben ilkokulda hatırlıyorum, hep 2019 diyeyim tabii. Hı-hı. 2019 defterimizin sağ üst köşesine yazarız ya, tarih
evet,
yazardık
evet, evet.
İlkokulda her gün. Yazardık. Ben ilk 15 gün hala örneğin 2020'yi bir türlü yazamazdım. Hala 2019 yazdığımı fark ederdim. Sonra 15. gün geldiğinde artık ben niye hala 2019 yazıyorum?
Doğrudur.
Demek ki insan hani bazı alışkanlıklarından gerçekten kolay vazgeçemiyor. Yani o tarihi atarken bile 2000 o yılın eski yılın ismini evet. yazarken yeni yılın ismini yazmak bile bir süre alıyor ister istemez.
Kesinlikle. Alışkanlıklar çünkü güçlüler. Alışkanlık kurmak şöyle düşünün, 365 gün boyunca aynı yıl içerisinde olduğunuz için hep aynısını tekrar ediyorsunuz. 365 gün boyunca tekrar etmek çok büyük bir alışkanlıktır.
Evet.
Bakarsanız bir açıdan bırakabiliyor olmamız da iyi. Yani biz bu açıdan yeniliklere çok açız. Yani biraz önce söylediğim, herhangi bir toplum bizim gibi olmak zorunda değil. Biz de onlar gibi olmak zorunda değiliz. Biz bu anlamda yeniliklere daha açık oluyoruz. Çünkü eski bizi çok bağlamıyor bu ölçekte bakarsanız. Eskiyi aldığımızda bile şu anki halimizin formuna getirmeye çalışıyoruz. Yenilikler bizde harmanlanmaktan çok güçlü tarafımız, bizim güçlü tarafımız, güçlü bir biçimde yeni bir ufka yönelebilme becerimizdir. Bunu yapabilmek çok kolay bir şey değil. Bizim tarihimize bakarsanız örnekleri çok fazla var. Örneğin Avrupa'da öyle şehirler var ki 1670'ten kalma bir mekanı hala kullanma gayretindedir kişiler ve aktif bir biçimde kullanmak isterler. Bizde 1670'ten kalma bir şey müze olabilir. Biz orayı bir yerleşim alanına açma fikrini yeni işte bir takım
restorasyon çalışmaları sonrası
renovasyon
belki.
Diyorlar galiba. Onu yeniden şekillendirebilme ihtimaline ilişkin dünyadan örnekler alıyoruz. Biz çok geriye bakan bir topluluk olamıyoruz.
Bu biraz şekilde. Şundan kaynaklanıyor. Aslında biz genç bir toplumuz. Nüfus olarak da genciz. Yani belki bir Avrupa'daki bir ülkedeki genç nüfus sayısından çok daha fazla genç nüfusumuz
evet,
var.
Evet.
Sanırım belki bu sebep de bizim yeniliğe adapte olma sürecimizi
i̇şte,
kısaltıyor.
Bizim gibi toplumlar ya çok eskiye bakıyorlar ya yeniye bakıyorlar. İkisini bir araya getirmek bizde olmuyor. Yani eskiye de bakabilirsiniz. Eskiye de yönelebilirsiniz. Onu da kıymetlendirip onurlandırabilirsiniz ama eş zamanlı hem o hem o olamıyor. Bizde ya eskiyi bırakıp yeniye bakıyoruz, yani madalyonun iki yüzü ya bu ya bu bizde.
Anladım,
genellikle
evet.
O yüzden de onu kullanmayı tercih ediyorlar topluma hitap etmek isteyen insanlar, reklamcılar, tasarımcılar, o tür eserler, o tür ürünler tasarlıyorlar. Yeniye açık olmak heveslendirici bir şey bir açıdan. Yeni bir yıla girerken, hedefler belirlerken de işte bu yapımız ağır basıyor bizim. Eskiyi bıraktım işte, spor yapacağım ve şu anda hiç spor yapmıyorum. Hedef belirliyorum. Haftada 5 gün, günde 1 saat spor yapacağım. Asla gerçekçi değil. Çünkü hiç spor yapmayan biri olarak kendinizi işte çarşambadan perşembeye bu şekilde organize edebilecek güçte olabilmeniz çok gerçekçi değil, dürüst
evet.
olmak gerekirse.
Tarihin de bu anlamda önemi var. Yani bütün diyetler pazartesi günü başlar. Ben hiç çarşamba başlayan diyet görmedim.
Takvimin insan üzerindeki hükmünü gösteriyor
evet,
işte
evet,
bu söylediğiniz.
Evet.
Aslında pazartesi ile çarşamba arasında bir
hiçbir fark yok.
Salı günü karar verip çarşamba günü
başlayabilirsiniz.
Haftaya pazartesi. Bu işte iç dünyamızdaki nasıl söyleyelim, hareketliliği gösteriyor. Aslında iç dünyamızın yapılanmasını gösteriyor. Yapmak istediğiniz şeyi yaparsanız, çünkü takvime ihtiyacınız yoktur evet. bunun için. Şu anda karar verip şu an itibariyle yapabilirsiniz. O geciktirme, o takvimlendirme aslında kişinin kendisinin de eyleme ne kadar hazırlığa ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.
Doğru, zannediyor ki cumartesi pazar hafta sonu geçecek ve ben artık hazır olacağım. Pazartesi o diyet başlayacak.
Bununla ilgili bir öneri var. Çok güzel ve gerçekçi bir öneri olduğunu düşünüyorum. Belki dinleyicilerimiz de takip ediyorlar. Barış Özcan adlı bir teknoloji ve tasarım uzmanının bir önerisi var. Çok gerçekçi bulduğum bir öneri. Diyor ki 2020'ye ya da yeni bir yıla ya da yeni bir haftaya başlarken hedef belirlememek çok umutsuzca. Bir kere oraya hiç girmemek gerek. Güneş her gün yeniden doğuyor. Dolayısıyla umutlu olacağız ve hedef belirleyeceğiz. Bu yeni bir hafta olabilir, yeni bir ay olabilir, yeni bir yıl olabilir. Belirleyeceğiniz hedefi ilk önce içinizde biraz sindirin, dolandırın evet. Sonra bu belirlediğiniz hedefi somutlaştırın. Ne yapmak istiyorsanız. Kitap okuyacağım. Spor yapacağım. Ne istiyorum? O yeni yılın motivasyonuyla biraz önce söylediğim gibi. 5 gün günde 1 saat spor yapacağım. Her gün 20 saat 1 saat kitap okuyacağım. İlk önce bunu belirleyin. Sonra bu hedefinizi yarıya indirin.
Gözünüzde çok büyümesin.
Evet, yapılabilirliğini, yani o motivasyonun, o yeni yılın yeni dalgasıyla ortaya çıkan evet ya ben bunu yaparım heyecanını evet. biraz heyecanı koruyarak hedefinizi küçültün. Hedefinizi %50 yarı yarıya küçültün.
Güzel.
Yani günde 1 saat kitap okuyacağım mı dedim. Yarım saat okuyun. Yarım saat kitap okuyacağım mı dedim. 15 dakika okumayı hedefleyin. Evet. Neyse o ilk motivasyonla söylediğiniz hedef, gözünüzde canlanınca sizi heyecanlandıran hedef neyse, onu %50 azaltın. Sonra bunu takvime bağlayın. Ve yaptığınız her gün, örneğin günde yarım saat, 1 saat okuyacağım dedim kitap için ama 20 saate indirdim. Yarım saat kitap okuduğum her günü takvime işaretlemeyi öneriyor.
Evet, onu çünkü görsel hafızamızın da hatırlamasını istiyor.
Ve kendisinin ifadesiyle bu bir zincir oluşturuyor ve bir müddet sonra zinciri kırmaya benim ifademle kıyamıyorsunuz. Çünkü zaten bunu örneğin bir ay boyunca yaptıysanız, 1,5 ay boyunca yaptıysanız ve bir gün yapamadıysanız, o bir günü işaretlememek, işte beynin direncini biraz önce söylediğim gibi ya eskiye ya yeniye bağlanıyor demiştim ya. Evet. Eskiye bağlanma direncini pozitife çeviriyorsunuz burada. Onu kıramıyorsunuz, onun bozulmasına kıyamıyorsunuz, evet. onun bozulmasını kabullenemiyorsunuz. Çünkü o bozulma şöyle bir etki yaratıyor insanda. O ana kadar yapmış olduğunuz her şeyin bozulduğu hissini tetiklediği için evet, eskiye evet. bağlılıktan biraz önce söylediğim. Artık bakın orada yeni yok aslında. Yani yeni bir günde bu yeni davranışı yapmak değil. Motivasyonunuzu nereden alıyorsunuz? O güne kadar yapmış olduğunuz, doğru ifade olursa eski, yakın geçmişinizde yapmış olduğunuzu devam ettirme isteği içinizde sizi motive ediyor. Ve örneğin o gün okuyamadıysanız bir gün sonra günde yarım saat kitap okumak yerine 1 saat kitap okuyup yine orayı çarpılayıp hayır ben zinciri kırmadım devam ettim diyebiliyorsunuz.
Çok güzel.
İşte bunu kullanabilmek, yani değişmeniz gerekmiyor aslında bakın bu zincirde. Kendi gücümüzü neyden aldığımızı, kendimizin hangi kaynaklarını harekete kattığımızı görmek gerek. Eskiye bağlılık yeninin devamlılığını sağlayabiliyor bu ölçekte.
Çok güzel.
O yüzden de hem eskiyi hem yeniyi kullanabilmek. Küçük çocuklara söylenen bir söz vardır. Bizim aile hikayemiz ama paylaşmakta sakınca görmüyorum.
Lütfen, buyurun.
Küçük çocuklara zaman zaman geçmişte çok söylerlerdi. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Şimdi bütün psikologlar bunun doğru bir hareket olmadığını söylüyor. Çok şükür çok fazla insan sormuyor böyle şeyleri. Sormayalım da zaten. Ama bizim çocukluğumuzda çok sorulurdu. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Bizim ailemizde bir çocuğumuz örnek vermişti ve biz ondan sonra akıllandık. Durdu ve dedi ki o da benim, o da benim. Yani herhangi birini seçmesi gerekmiyor. Annesi de onun, babası da onun. İkisini de seviyor. Onu ya da onu seçmesi gerekmiyor. Bu ya ya mantığı, ya bu ya da şu mantığı aslında insana bazen ayağına dolanabiliyor ve insana adım atma alanı bırakmayabiliyor. Çünkü düşünüyorsunuz ki bu olmadı, o zaman bu da olmayacak. Yani hani onun yerine hem mantığını kullanabilmek.
Hem o hem
o da benim,
bu.
O da benim. Yani hem eski benim hem yeni evet. benim. İhtiyaç duyduğumuz hareket enerjisini nereden alabileceğimize bakmak gerek. Barış Özcan'ın bu zinciri kırma örneği güzel bir örnek. Kendisinin çeşitlendirdiği anlatımları da var ama bu konuda küçücük bir kısmını, bir cümlesini almış olduk biz bugün sadece. Bu konuda önemli olan şey her gün buna başlamak için bir başlangıçtır. Yani takvimin ille de 2020'nin ilk günü olması gerekmiyor. Sizin kendi iç takviminizin, iç zamanlamanızın ilk günü de olabilir. O yüzden düşünürlerden biri şöyle söylemiş. Yenilik aslında çok da önemli değildir demiş bir düşünür. Yeni olması çok da önemli değildir. Sadece önemli olan tek şey vardır. Olanın, şu anda var olanın üstüne eğilmek ve onun devamlılığını sağlayabilecek koşulları görebilmek. Yani yeni bir eve taşınmak evet anlamlıdır ama asıl önemli olan olanın, o yeni bir ev olabilir, eski bir ev olabilir ama şu anda olanın koşullarını iyileştirerek sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilmek.
Evet. Yeni evde eski eşyaları kullanmaya devam edebilmek.
Evet, evet. Biz de yeni hareketleniyor. Eskiyi kıymetlendirmek ve eskiyi güne katabilmek, bununla ilgili çalışmalar var. Bunlar çok anlamlı çünkü yeni her zaman kaynak ister üretimde.
Tabii.
Oysa eskiyi tekrar şekillendirdiğinizde kaynağı çoğaltmış olursunuz. Dünyada yapabileceğimiz herhalde en değerli şey şu anda var olan kaynağımızı çoğaltmak. Ürünlerimizi değil ama kaynağımızı çoğaltabilmek bizi geleceğe daha güvenle bakmayı sağlıyor bize.
Evet, benim anneannemin de bir sözü vardı. Eskisi olmayanın yenisi olmaz derdi.
Evet, güzel bir atasözüdür.
Çok hep hayatımda da bunu bu yaşıma kadar hep değerlendirmişimdir. Aynen yeni eve taşındığımda bile eski eşyalarımı kullanmaya devam ederim. Ta ki onlar gerçekten çok eskiyip kullanılmaz hale gelince.
Sürdürülebilir olamaz hayat onlarla, o zaman değiştirirsiniz.
Ancak o zaman değişir ama hani her şey yeni. Evet 2020 yepyeni bir yıl olacak. Eşyalarımız da tamamen yenilenecek. Ben de spor yapacağım bol bol, işte günde 5 saat kitap okuyacağım. Galiba sizin az önce ifade ettiğiniz hedefleri belirlerken biraz da kendimizi ona hazırlama süreci. Hı-hı. Evet yarım saatte başlarız kitap okumaya. Bakarsınız 2 ay sonra 45 dakikaya çıkar. 2 ay sonra bir saate çıkar, evet, ama evet, birden evet. Bir saat yüklenmek o zaman bizim hedefimize yaklaşma kolaylığını biraz engelliyor. Bu anlamda bence çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız
için. Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, 2019'un son Hayatın Sesleri sizlerle birlikteydi ve biz dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Atay'la bu ilk dakikalarımızda güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Ama bir kez daha hatırlatalım, bugün günlerden Salı ve Sihirli Sözcükler bundan sonra 2020'de Salı günleri ve sevgili Elif Berna Kutlu Atay Salı günleri bizlerle birlikte olmaya devam edecek. O güzel ifadeleriyle, o güzel anlatımıyla ve bulduğu birbirinden ilginç ve bizlerin gerçekten ilgisini çekeceğini umduğum konularla çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık.
Sağ
sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Hemen sonra değerli hocamızı stüdyomuza alacağız.
Elimiz mecbur, yeniden gülebilir. çirkin alsa da, gözler durgun baksa da, yollar mavi denizlere çıkacak elbet. Çatma kaşını bir gül bana, yakma beni bu defa.
Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz yılın
hoş
son
bulduk.
Gününde.
Evet, evet.
Evet yılın son günündeyiz. Tam da aslında bugün saatler 12'yi gösterdiğinde yeni bir yıla girmiş olacağız. Biz de tam evet. da bu vesileyle bugün Osmanlı'da yılbaşı geleneklerini konuşalım istedik. Evet. Bu yılbaşı gelenekleri ne zamandan itibaren Osmanlı'da gerçekleştirilmeye başlandı yoksa daha Cumhuriyet'e yakın dönemlerde mi?
Şimdi miladi takvime geçişle birlikte hani 1925'ten 26'ya geçerken şey var ama miladi takvime göre bir yılbaşı kutlaması var ama ondan öncesinde şimdi biz yılbaşı olarak tabii ki bunu söylüyoruz ama mesela bir Nevruz geleneğimiz var bizim. Yılbaşı deyince bu celali takvime göre işte yeni aslında 12 günü. Hayvanlı Türk takvimine göre hazırlanmış diyebileceğimiz müneccim başıların özellikle hazırladığı ve Nevruz'u yeni yıl olarak aldıkları bir gelenek var ve o anlamda Nevruz günü yeni yılın ilk günü olarak kabul ediliyor ve Nevruziye denilen hediyeleşme, yani geçen hafta da bahsetmiştik, hediyeler veriliyor ve o gün gerçekten yeni yıl gibi kutlanıyor. Yani adı da zaten üzerinde Nevruz, hani yeni bir gün,
evet.
yeni bir yıla giriş, ilk günü yeni yılın ve bütün o Nevruz gelenekleri şimdi aslında bizim bir anlamda da belki şeyde gördüğümüz 21 Mart'ta Nevruz kutlamalarında gördüğümüz işte o kutlamaların hepsi yine yapılıyor. Mesela biz nahıl diyoruz, Nardoğan bayramı diyoruz, yeni yıl kutlaması. Ta Orta Asya'dan gelen bir gelenek ve hani Nur Doğan da diyebiliriz. Hani
aslında aklıma şu da geldi, bir yılbaşı geleneği böyle narla bütünleştirilen bazı öyle adetler de vardır. Acaba var mı bir bağlantısı, bilemedim ama.
Olabilir, olabilir çünkü bereket hani
evet.
o anlamda bereket getirsin diye nar bereket sembollerinden bir tanesi. Çünkü bir görünüyor ama açtığınız
İçinde
zaman içeride hani bilmecesi bile var ya evet. hani eve geldim 1000 tane diye gerçekten bereketi simgeliyor ve patlatılır böyle ki o bereket saçılsın yani onun içindeki o taneler saçılsın ve bereket gelsin Hı-hı. eve diye. Zaten o berekete yönelik bir takım uygulamalar da yapılıyor. İşte mesela çok en az 7 çeşitten oluşan diyelim ki çeşitli kuru yemişler, meyveler, farklı farklı hani öyle bir zengin bir sofra hazırlanıyor ki işte yeni yıl böyle bereketli geçsin mesela. Çeşitli dilekler dileniyor filan. Çeşitli köy seyirlik oyunları oynanıyor. Yine mesela bu Nevruz'a benzeyen şekilde kalandar denilen bir bayram görüyoruz. Yine o da kalandar zaten hani takvimin ilk günü anlamında kullanılıyor. Batı dillerindeki kalender,
evet,
calendar
evet.
dediğimiz şey de zaten bu Latince kelimeden geliyor. Mesela antik Yunan'da olduğu böyle bir bayramın yine buna benzer bir bayramın Roma'da olduğu
söyleniyor. Köken olarak mesela Zeus'la Hera'nın evliliği işte 15 Ocak'la 15 Şubat arasında bir döneme denk geldiği ve o zaman kutlandığı aşağı yukarı Türkiye'deki geleneğine baktığımızda Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, mesela Kafkasya'ya uzanan o hat üzerinde, hatta zaman zaman Balkanlar'da örneklerini gördüğümüz, buradan mübadeleyle göç eden Doğu Karadeniz'den gidenlerin Yunan kökenli vatandaşları mesela Yunanistan'da bugün hala kutladığını biliyoruz. Yani böyle kadim bir gelenek şeklinde devam ediyor. Ya da işte kökeninin Dionysos'a dayandığı, onun işte yeniden doğuşuna dayandığı gibi şeyler de söyleniyor. Ama sonuçta 13 Ocak'ta kutlanan bir yeni yıl kutlaması aslında ve Nevruz'la çok benzeşen tarafları var. Yine böyle sofralar kuruluyor veya işte nasıl ki şimdi Noel geleneği. Şimdi biraz önce söylediniz şey yeni yıl diye miladi takvime göre orada iki şeyi karıştırıyoruz gibime geliyor. Çünkü işte bugün hani akşamleyin 25'ine geçilecek olan gece 25'i Noel günü ve İsa'nın doğduğuna inanılan gün. Ama biz onu kutlamıyoruz. Yani yeni yıl kutlaması dediğimizde gerçekten bir yılın bitip bir başka yıla başlanması ki bu bütün dünyadaki kültürlerde kutlanan bir şey. Hani İsa'ya inanırsınız, inanmazsınız, Noel'e kutlarsınız, kutlamazsınız. Oranın dini bir tarafı var evet ama hani yeni bir yıla başlamak dediğim gibi o veya bu takvime göre her dönem kutlanmış. İşte söylüyorum yani mesela bu Celali takvimine göre eski Orta Asya'dan gelme o 12 hayvanlı Türk takvimi inanışlarının hepsini içeren ve müneccim başıların hazırladığı Nevruz'a göre olan takvimde Nevruz ilk gün kabul edildiği için o gün kutlanıyor. Ama mesela hicretin birinci gün olarak kabul edildiği hicri takvimde de yani hicret takvimi olarak da söyleyebiliriz bunu peygamberin hicretini başlangıç olarak alan hicri takvimde de Muharrem mesela. Muharrem'in özellikle de ilk günleri evet ama özellikle 10. günü. Çünkü o güne dayandırılan işte pek çok Hazreti Adem'in dualarının kabul edilmesi, Hazreti Nuh'un gemisinin işte kurtulması, efendim Hazreti Yunus'un balığın karnından kurtulması, Eyüp'ün yaralarının iyileşmesi, tabii diğer taraftan bir yas günü. Hani peygamberimizin torunu Hüseyin'in Kerbela'da öldürülmesi gibi. Yani dolayısıyla hem bir yas günü evet ama aynı zamanda da takvimde önemli bir şey çünkü Kur'an-ı Kerim'de de yeri var. Bunlar haram aylardır yani bu aylarda savaşılmaz deniliyor ve ilk şeyi de muhterem aylardır diye geçiyor. İşte o yüzden Muharrem diyoruz. Muhterem aylar olarak kabul ediliyor. İlk ayı Muharrem ayı ve mesela çoğu inanışta ilk 10 gününde oruç tutmak, 10. gününde bu orucu işte aşure falan türü hani o şeyle de bağlantılandırıyoruz ya Hazreti Nuh'un gemisinin işte karaya oturması ve o zaman bütün elinde olan malzemelerle o aşurenin yapılması gibi birçok şeye dayandırılıyor. Aşura zaten 10 demek. 10 demek. Yani bu güne 10. gününe Muharrem'in 10. gününe atfedilen çok şey var. Yani Hazreti Ayşe'den nakledilen bir şeye göre de cahiliye döneminde de yine Muharrem ayının 10. günü kutsal bir gün olarak kabul edilirdi. Dolayısıyla mesela Kabe'nin örtüsünü Muharrem ayının 10. gününde değiştirirlermiş. Dolayısıyla yani Muharrem de mesela Muharremiye adı altında bu sefer hediyeler veriliyor. Ve yine padişaha yönelik olarak, daha doğrusu padişaha yönelik yazılmıyor da padişaha hediye edilen çeşitli nesnelerin yanında mesela şiirler de var ki bu şiirlerin çoğunda Hazreti Hüseyin'e yönelik mersiyeler mesela işte veya makteller yani o katledilen kişinin katledilmesinden duyulan acıyı feryadı yansıtan mersiye ve makteller yazıldığını görüyoruz. Kutlanma demeyelim buna çok çünkü bir dediğim gibi yas ayı olarak kabul ediliyor ama oraya atfedilen de pek çok güzel olay da olduğu için bir taraftan işte bu hediyeleşmeyle onun kutlama tarafı gerçekleştirilirken bir taraftan da aşure dağıtımıyla çeşitli ayetlerin işte camilerde okutulmasıyla peygamberimizin torununa yönelik olarak gibi yaz tarafı da işte yazılan bu mersiye maktel türü şiirlerle bu tarafı da dile getirilmiş oluyor. Ama aslında bir yeni yıl başlangıcı olarak görülüyor bu hicri takvime göre. Diğerinde neydi? İşte Celali takvime göre Nevruz'du. İşte bu kalandar bayramı dediğimde Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Kafkasya'ya uzanan yol boyunca, hatta Balkanlar'da da karşılaştığımızı, çeşitli benzer isimlerle karşılaştığımızı söylediğimiz kutlamada da Rumi takvimin merkeze alındığını görüyoruz ve orada da Ocak ayının 13'ünü genellikle kutlandığını söylüyoruz. Yani yeni yılın ilk başlangıcını Ocak ayı, bizim şu anki kullandığımıza göre Ocak ayının 13'üne tekabül ediyor. Ve hani eğlencelere yapılan kutlamalarla ilgili geleneklere baktığımızda Nevruz'la, Noel gelenekleriyle, yeni yıl gelenekleriyle hepsinin böyle bir harmanlanarak bir şey oluştuğunu görüyoruz. Mesela Karakoncalos diye bir tipleme yaratılıyor. Köy seyirlik oyunu. Ki bu mesela doğuda da goncoloz diye ya da cadı diye ya da obur diye ya da kimi yörelerde köse köse diye adlandırılan tiplemenin aynısı. Böyle bir tipin evlere musallat olmasından bahsedilir. Kötü ruhların işte bu tür bir tiplemeyle ayı ya da maymuna benzeyen, işte ona benzemek için dolayısıyla insanlar kürk giyiyorlar, hayvan kürkü giyiyorlar. Nevruz'da da buna benzer uygulamalar yapılıyor çünkü kimi yerlerde. Ve kapı kapı dolaşıyor. Eğer siz uzatılan, onların uzattığı mesela bacadan atıyorlar. İlginç değil mi? Yani mesela bu bacadan hediye getirme hikayesi. Bu kaç bin yıllık bir gelenek. Bacadan torba atıyor. Eğer siz oraya işte onun istediği hediyeyi, yiyecek olabilir ne ise, genellikle yiyecek, şekerleme falan gibi şeyler atmazsanız mesela o tiplemesiyle sizi korkutuyor. Yok eğer atar da yiyecek falan verirseniz o seyirlik oyunlarını size yapıyorlar, canlandırıyorlar. Böyle köy köy dolaşıyorlar. Mesela bu çok yaygın aslında ama köylerde olduğu için çok bilmiyoruz. Yani bir halk kültürü, evet. Fakat çok kadim bir halk kültürü. Biraz önce söyledim mesela aslında nahıl dediğimiz, ki Surname'de bile hani düğünlerde uygulanan bir şey, ağaç süsleme. Yani o ağacın üzerine çeşitli şekerlemelerle, böyle çok güzel de bir görüntüsü vardır onun, ilgilenenler internetten bakabilir. Nahıl süslemek deniliyor Osmanlı'da. Aslına bakarsanız bu gelenek de bizde var. Yani o ağacı süsleme ve o şekerlemelerle süslenen ağaçla gezilmesi, onun seyirlik bir şekilde tutulması, çocukların bundan o şekerlerden yemesi gibi. Özel günlerde yapılmış yani bu uygulama. Belki hani kökenleri farklı olmakla birlikte o ağaç süslemenin bizde de olduğunu görüyoruz özel zamanlarda. Tabii dediğim gibi sonra bu gelenek yavaş yavaş işte yaklaşık 1826'da işte bir İngiliz elçisi gemisinde, yani büyük bir gemide miladi takvime göre, yani onların kendi takvimine göre bir yılbaşı kutlaması yapıyor. Noel değil, yeni yıl kutlaması yapıyor. Buna devlet adamlarımızı da davet ediyor. Devlet adamlarımız buna katılıyorlar. Ve gerçekten hani gelip anlatıyorlar. Yani aslında işte çatal kaşık gibi mekruh olan şeyleri bile kullandık. Aslında bize uygun adetler değil ama devlet olarak katılmamız icap etti falan diye. Ama zamanla hani gayrimüslimler zaten kutluyorlardı Noel'i, yeni yılı zaten kutluyorlardı. Zamanla bu İstanbul'da böyle bir geleneğin, Beyoğlu, Balat civarında böyle bir geleneklerin oluştuğunu görüyoruz. Yani çünkü iç içe yaşıyor halklar ve işte onların mesela Ramazan bayramına saygı duyarken onlar da onların Noel'ine saygı duyuyor. Karşılıklı böyle bir mahalleler arasında, insanlar arasında bu kültürlerin yabancılaşmadan birbirine saygı duyarak, zaten Osmanlı hoşgörüsü dediğimiz şey tam da bu aslında. Yani ne onlar onlarınkini yadırgıyorlar. Onlar mesela Ramazan'da onların yemek yemediklerini bildikleri için onların önünde yemek yemiyorlar ya da içki içmiyorlar o dönemde. Aynı şeyi onlar da Noel'de onlara mesela çeşitli hediyeler getirerek, çünkü biliyorlar ki onlar bunu çok önemsiyorlar. Veya kutlayarak onların şeyini, içki içmeyebilir ama sonuçta o Noel'i onların özel dini günü olduğunu bildiği için nasıl onlar Ramazan'da onlara saygı duyuyor, onlar da aynı şekilde ona saygı duyuyorlar. Dolayısıyla böyle bir karşılıklı anlayışın İstanbul özelinde ama Türkiye genelinde olduğunu en azından büyüklerimizin anlatımlarından ve okuduğumuz birçok şeyden görüyoruz. Ama Zamanla işte dediğim gibi bu miladi takvimle birlikte birinci günü yeni yılın birçok dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi kutlanır hale geliyor.
Yani 1 Ocak.
1 Ocak ve 1935'te de tatil olarak ilan ediliyor. Hani 1 Ocak günü tatil, şu an resmi tatil. Böylece o da resmileşmiş oluyor. Yani Osmanlı ya da genel olarak Türklerin yeni yıl geleneklerine baktığımızda mesela hala biz Nevruz'u kutluyoruz aslında. Hala biraz önce Kalandar dediğim bayramın Doğu Karadeniz'de yansımaları var. Hala kutlanıyor. Biz bunu bilmiyor olabiliriz ama bir halk kültürü olarak bu takvimden bağımsız bir şekilde devam ediyor. Hala Muharrem'i hepimiz biliyoruz. Evet. Aşure'yi yapıyoruz. Hala bununla ilgili işte oruç tutanlar oluyor o gün. Veya işte o Muharrem'in ilk 10 gününü dikkatli bir şekilde geçirmeye çalışanlar, bir yaz ayı olduğunu veya çok anlam yüklü bir ay olduğunu bilen ve buna göre davrananlar. Dolayısıyla takvim bir şey diyor ama halk kültüründe bunun karşılığı binlerce yıllık bir gelenek olduğu için Anadolu pek çok medeniyetin beşiği ve gerçekten özel bir coğrafya. Bence hiçbirisini öldürmeden, hepsinin saygısını vererek bu zenginliği korumak lazım diye düşünüyorum. Çünkü hepsinin bize kattıkları ayrı ayrı güzel şeyler var. Okudukça ben çok duygulandım yani. Gerçekten ne kadar zengin, ne kadar güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ve ne kadar bunlar bizi aslında hoşgörülü yapmış. Bunların hepsini kutlayabilirim ve hiçbirisi bende eksiklik ya da bir sıkıntı yaratmaz. Çünkü hepsinin dediğim gibi bana kattığı değerler var, bize kattığı değerler var. Anadolu tam da böyle bir hoşgörü coğrafyası. O yüzden üzerine yüklenen anlamlardan bağımsız olarak düşünelim bunları ve bence o anlamda saygılı olmakta fayda var diye düşünüyorum.
Evet, aslında yeni yılın yeni güzellikler,
yeni güzellikler getirdiği duygusu. Tabii ki ömrümüz belki de o yıl bitecek. Onu da bilmiyoruz. Yani neyi kutladığımızı da bilmiyoruz. Ama yeni yılın sonuna geldiğimiz, eski yılın sonuna geldiğimizde ve yeni bir yıla başlarken bence en azından oturup bir kendi hayatımızın muhasebesini yapmak için güzel bir fırsat diye düşünüyorum. Yani oturup ben bu sene nasıl geçirdim, ne yaptım? Hani bir günü bir gününe aynı geçmemesi lazım insanın. Onun en azından muhasebesini yapıp oturup bir bakmak için iyi bir fırsat diye düşünüyorum. Evet. Yeni bir yıla giriyorum ama eski yılda ne yaptım? Neyle başlayacağım yeni yıla? 19'da tamamlanmaların dönemi, sayısı. Dolayısıyla 19'da 9'da tamamlayarak 0'da yepyeni bir temiz sayfa diliyorum herkese.
Çok da güzel bir yıl ama 2020. Yani böyle o kadar hani matematiksel olarak da insanın kulağına, gözüne hitap eden bir yıl. İnşallah herkesin o eski yılda gerçekleştiremediği ama yeni yıllarda inşallah gerçekleştirmeyi azmettiği veya arzu ettiği işler yoluna girer, tamamlanır. Biz o dilekle yeni yıllarını kutlayalım. Kutlamış olalım sevgili dinleyicilerimizin. Peki şunu da son dakikalarımızda sorayım. Tüm bu kutlamalara, Osmanlı'da gerçekleşen kutlamalara padişah bizzat katılmış mı?
Evet, Abdülmecit katılmış mesela bu anlamda. Ve yani devlet adamları ya da katılmış. Devletin sonuna doğru zaten hani cumhuriyetle bu netleşiyor ama aslında batılılaşma çabaları olduğu için Tanzimat'tan sonra bunun her alana yansıdığını görüyoruz. Bu alanda da olduğunu görüyoruz tabii ki. Çünkü sonuçta elçiler ya da devlet karşı ekaliyetlerin devlet adamları çağırıyor bu kutlamalara da. Devletler arası ilişkiler dolayısıyla katılmak da gerekiyor.
Evet, aslında uluslararası bir
uluslararası
toplantı
bir şey,
oluyor gibi değil mi?
Evet, öyle bakmak lazım ama aynı zamanda padişahların da bir batılılaşma kaygısı, bir şeyleri var tabii ki o dönemde. Dolayısıyla bunu da öyle görmek lazım.
Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz
yayınımıza
katıldığınız için. Yılın son günü ama işte dediğimiz gibi yeni başlangıçların inşallah ilk günü, ilk gecesi olsun bu gece. Size de çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler
ben de
için.
Teşekkür
sizin
ederim.
De yeni yılınızı kutluyoruz.
Ay, çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben biraz önce siz hani yarım kalmış işleri varsa bu yılda onlar inşallah yoluna girer dediniz. Ben her zaman hani her konuda hayır olana inanırım. Dolayısıyla hayırlı olsun diyorum. Yani her ne yapacaklarsa hayırlısı olsun haklarında bu yıl. Çünkü bazen şifayı bile hayırlı şifa dilemek lazım. Bilmiyoruz o kişi için hangisinin hayırlı olduğunu.
Doğru.
Her anlamda bu yılın kendilerine hayır getirmesini diliyorum.
O zaman ben de şu cümleyi kurayım, onu hep kurarım. Her yeni yılınız bir önceki yıldan daha güzel.
Daha hayırlı
geçsin,
olsun.
Daha evet. Hayırlı geçsin diyelim. Ve böylelikle programımızı sonlandıralım. Sevgili dinleyicilerimiz, eski yılın son günündeki son Hayatın Sesleri'ydi. Ama yeni yılda da yine Hayatın Sesleri'yle tüm hayatın güzelliklerini, sesini size duyurmaya devam edeceğiz. Siz de lütfen bizimle olmaya devam edin. Hafta içi her gün 15 haberlerinden hemen sonra TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayınla huzurlarınızda olacağız. Sizleri de radyolarınızın başına bekliyoruz. Hayatın Sesleri'nden bugünlük, bu yıllık bu kadar. Seneye görüşmek dileğiyle diyeyim. Küçük bir espriyle ben de veda edeyim. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle, yeni yılda görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.